Dördüncü ayrım. Odamda bir sinek var. Odamda oturmuş, kitaplarımı karıştırıyordum. Tombul bir Musca domestica aniden ortaya çıktı ve başımın üzerinde uçmaya başladı. Yanlış duymadınız. Musca domestica dedim. Tanıyor musunuz Musca domesticaları? Hayır mı? Yapmayın çocuklar. Kara sinekleri bilmeyen mi var? Tüh, ağzımdan kaçırdım. Oysa yazının sonuna kadar Musca domestikalardan bahsedecektim ama onların kara sinekler olduğunu söylemeyip sizi meraktan delirtecektim. Sürprizim açığa çıktığına göre gelin size kara sineklerin olağanüstü dünyasında küçük bir gezintiye çıkarayım. Haydi gidiyoruz. Vızzz. Eski Mısır'da kediler kutsaldı. Öküzlere taparlardı. Gübre böcekleri ise uğurlu falan sayılıyordu. Ya kara sinekler? Sıkı durun. Kara sinekler korkusuzluğun ve cesaretin sembolüydüler. Bir kara sineği elinin tersiyle kovalayabilirsin. Ama o geri dönüp burnuna konmaktan asla vazgeçmez. Bacadan kovsan kapıdan girer. Yoksa tam tersi miydi? Her neyse, sinekler için bulundukları mekan, parantez içinde, burası çorba kasesi de olabilir. Ev sayılır. Biz daha kalabalığız, siz çekin gidin demiyorlarsa şükredelim. Bir sinek doğuyor. Sinekler milyonlarca yumurta bırakırlar. Bataklıklara, kokuşmuş çöplüklere ya da işte böyle yanından bile geçmek istemeyeceğiniz yerlere. Derken yumurtalar çatlar ve mini minnacık kurtçuklar her tarafı sarar. Kurtçuklar yumurtalarından çıkar çıkmaz etrafta bol bol bulunan yiyeceklerden yemeye başlarlar. Bir süre sonra kurtçuğun etrafında kozaya benzer bir kabuk oluşur. İşte kara sinek bu kabuğun içinde büyür. İyice irileştiğinde kabuktan dışarıya çıkar ve doğruca sizin eve koşar. Mükemmel bir uçuş makinesi. Bir sinek uzmanı, insanoğlunun önümüzdeki 100 yıl içinde sinekler gibi uçabilen bir helikopter yapması mümkün değildir, diyor. Evet, sinekler gerçek bir uçuş mucizesidir. Bir kara sinek uçmadan önce şu işleri yapar. Yön belirleyen organlarıyla yönünü saptar. Denge organlarını ayarlayarak uçuş pozisyonu alır. Duyargalarının ucundaki alıcılarla rüzgarın yönünü ve şiddetini hesaplar ve bütün bu işlemleri saniyenin %1'i kadar bir zamanda yaparak havalanır. Sineğin toplu iğne başı kadar minicik beyni en gelişmiş bilgisayar sistemlerinin yapamadığı şeyleri böylece yapıverir. Bir kara sinek uçarken kanatlarını saniyede tam 200 kez çırpar. Eğer biz saniyede 200 kez kollarımızı sallamaya kalksak, daha ilk saniyede kollarımız omuzlarımızdan kopar ve savrulur giderdi. Oysa bir kara sinek, o incecik zar gibi kanatlarını saniyede 200 kez çırpar ve bu şekilde hiç durmadan 30 dakika, parantez içinde 30 çarpı 60 eşittir 1800 saniye, uçabilir. Sineğin dili nerede? Ayaklarının altında. Evet, yanlış duymadınız. Sinekler ayaklarıyla tat alırlar. Yiyeceklerin üzerinde neden ısrarla gezinip durduklarını zannediyorsunuz? Tadına bakıyorlar. Yer çekimi mi? O da ne? Sineklerin biz insanları deli edecek kadar kıskandıran bir özellikleri de tavanda yürümeleridir. Sanki her şeyi çeken yer çekimi onları çekmemektedir. İşin aslı sineklerin ayaklarındaki çekici vantuzlardadır. Tıpkı lavabo açacakları gibi sineklerin ayakları bastıkları yere yapışıverir. Senin en güzel yerin o acayip gözlerin. Bir kara sineğin gözü kelimenin tam anlamı ile mucizedir. Her bir göz 3000 küçük gözden oluşur. Yani toplam 6000 gözü vardır ve kara sinekler her yönü görebilirler. Biz insanlar saniyede 60 kare görürüz. Sinekler ise 200. Bu şu demektir. Siz olanca kuvvetinizle kara sineğe şaplağı indirmeye çalışırken o sizin hareketlerinizi ta en başından fark eder ve izlemeye başlar. Hey, az önce buralarda uçuşup duran o iri kara sinek galiba gitti. Onu mutfaktaki kekin üzerinde gezinirken bulacağıma yemin edebilirim. Doğruca mutfağa gidiyorum. Ama gitmeden önce size küçük bir tavsiyede bulunayım. Yaz ayları boyunca mutlaka sayısız sinek ile karşılaşırsınız ve bazıları sizi rahatsız eder. Onlardan bir an önce kurtulmak istersiniz. Elinizle, sineklikle ya da kocaman sert bir yastık darbesiyle bu işi kolayca yapabilirsiniz. Ama önce başınızın üzerinde korkusuzca uçuşup duran o minicik canlının ne olağanüstü bir yaratılışı olduğunu bir düşünün. ve onları bir süre seyredin. Sadece seyredin. Salyangozlar ve sümüklü böcekler. Pek çok ortak noktaları olduğu halde onları asla birbirine karıştırmamanız gerekir. Salyangozlardan bahsediyorum. Salyangozlardan ve sümüklü böceklerden. Yoksa sümüklü böceklerden ve salyangozlardan mı demeliydim? Hayır, hayır. Salyangozlar ve sümüklü böcekler. Olamaz, galiba ben de karıştırdım. Aslında pek çok insan salyangozlar ile sümüklü böceklerin aynı canlılar olduğunu düşünür. Çünkü aynı şeyleri yerler, aynı mekanlarda yaşarlar, renkleri birbirlerine çok benzer. Ama sümüklü böceklerin korktuklarında veya canları sıkıldığında ya da yağmur yağmaya başladığında salyangozlar gibi içine sığınabilecekleri bir kabukları yoktur. Salyangozlar tıpkı kaplumbağalar gibi evlerini üzerlerinde taşırlar. Tabii onların evleri kaplumbağalarınki kadar sert ve sağlam değildir. Ama bir salyangoz için mükemmeldir. Bu durumda sümüklü böcekler evsiz barksız salyangozlar mıdır? Pek sayılmaz çünkü onların bir eve ihtiyaçları yoktur. Bir evleri yoktur ama çok kalın paltoları vardır. Şimdi size bir soru. Bir salyangozun kabuğunu çıkardığınızda o sümüklü böcek olur mu? Cevap: Hayır, kabuğu çıkarılan bir salyangoz artık ölü bir salyangozdur. Salyangozların kabukları spiral şeklindedir. Sümüklü böceklerin paltoları ise sert deridendir. Salyangozlar ve sümüklü böcekler sürünerek ilerlerler. Çok hızlı gidemediklerini sanırım söylememe gerek yok. Tıpkı bir tankın paletleri üzerinde gitmesi gibi dalga dalga hareket ederek yol alırlar. Salyangozların da sümüklü böceklerin de iki kısa, iki uzun, dört adet anteni vardır. Bunlar kısa dalga, uzun dalga, her türlü radyo yayınını çeker. İnanmadınız mı? Ben de zaten öyle tahmin etmiştim. İşin aslı, uzun antenler göz, kısa olanlar ise burundur. Evet, bu daha inanılmaz değil mi? İnanılmaz ama gerçek. Sümüklü böcek ve salyangozlar törpüye benzeyen dilleriyle beslenirler. Genelde bitki yerler. Mesela çileğe bayılırlar. Ama vejeteryan değillerdir. Ölü ya da canlı hayvan eti de yerler. Çok zorda kalırlarsa birbirlerini de yiyebilirler. Bu hayvanlar sümüksüz hiçbir iş yapamazlar ve hareket edemezler. Sümük yapışkan ve kaygan bir salgıdır. Hayvanın ilerleyeceği zemine göre değişir. Mesela kaygan bir zeminde yapışkan, sert bir zeminde ise kaygan olur. Böylece sümüklü böcekler ve salyangozlar yumuşak ayakları zarar görmeden kaya kaya gider. Sümük öyle işe yarar ki bir salyangoz jiletin keskin yüzünde hiçbir zarar görmeden kayarak gidebilir. Bir salyangoz bazen bir başka salyangozun ya da sümüklü böceğin izine rastlar ve çok fazla sümük salgılamak zorunda kalmadan arkadaşının izini takip ederek gidebilir. Böylece sümükten tasarruf etmiş olur. Akıllıca değil mi? Sümüğün faydaları silmekle bitmez. Sümük, vücudun nemini korur. Soğuk ve kuru havalarda sümük bir sümüklü böceğin sağlığı için çok gereklidir. Sümüğün en önemli görevlerinden biri de savunmadır. Evet, kendisini tehlikede hisseden bir salyangoz hemen bol miktarda sümük salgılar. Bu da düşmanın iştahını kaçırmaya yeter. Mesela bir serçe onlardan birini yemek üzereyken midem kalktı diyerek vazgeçer. Salyangozlar kabuklarını çekildiklerinde evlerinin kapısını yine bu sümükle kapatırlar. Salyangozlar ve sümüklü böcekler hakkında bir derece bilginiz oldu sanırım. Son olarak şu uyarıyı da yapalım. Ilık yaz geceleri parklarda veya bahçelerde gezinirken bastığınız yere iyi bakın. Özellikle parlak yaldızlı bir ize rastlamışsanız emin olun ki yakınlarda bir yerlerde bir salyangoz veya sümüklü böcek vardır. Ve onu seyretmek isteyenler için yakınlarda olmakla birlikte üzerine basabilecek ayaklardan kaçmak bakımından hiç de hızlı değillerdir. Deve kuşunun yumurtası. Koltuğuma gömülmüş, şemsiye kullanma sanatının incelikleri ve öteki önemli şeyler. Adını vermeyi düşündüğüm yeni kitabım için araştırma yapıyordum. Telefonum çaldı. Arayan eski bir dostumdu ve bana çok ilginç bir soru sordu. 12 kişiyi doyuracak kadar omlet yapmam gerekiyor. Kaç yumurta kırmalıyım? Sadece bir tane, diye cevap verdim. Lütfen benimle dalga geçme, dedi. Ben çok ciddiyim. İyi ama ben de çok ciddiyim, dedim. Sadece bir yumurta yeter. Tabii, deve kuşu yumurtası olursa. Eski dostum bu cevabıma resmen bayıldı. Teşekkür edip telefonu kapattığında, "Keşke şaka yaptığımı söyleseydim," diye düşündüm. Evet, şaka yapmıştım ama ona söylediğim şeyler yanlış değildi. Gerçekten de bir deve kuşu yumurtası ile 12 kişiyi rahatlıkla doyuracak kadar büyük bir omlet yapabilirsiniz. Eğer bir deve kuşu yumurtanız ve onu pişirebilecek kadar büyük bir tavanız varsa tabii. Bir deve kuşu yumurtası yaklaşık 24 tavuk yumurtasına bedeldir. Parantez içinde, bu hesaba göre 12 kişi bir deve kuşu yumurtası yese adam başı 2 yumurta yemiş olur. Eh bu da normal bir insana yeter değil mi? Yoksa yetmez mi? Bu kadar büyük bir yumurtanın kabuğu da öyle çıt dadanak kırılacak cinsten değildir arkadaşlar. Bir deve kuşu yumurtasının üzerine babam çıksa bile kırılmaz. Deve kuşu yumurtası yaklaşık 90 kilo ağırlığındaki bir insanı üzerinde taşıyabilir. Bu arada omlet yapmak için gerekli malzeme miktarı giderek artıyor farkındaysanız. Deve kuşu yumurtası artı dev bir tava artı çekiç. Camideki yumurtalar. Peki siz hiç deve kuşu yumurtası gördünüz mü? Ben ilk kez Süleymaniye Camisi'ni gezerken gördüm. Şaşırmayın anlatıyorum. Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'ni yaparken avizelerde bulunan kandil çanaklarının aralarına deve kuşu yumurtaları koydurtmuş. Aradan 400 yıl geçtiği için o yumurtaların çoğu kırılmış ya da çalınmış. Sayıları 300'den 30'a düşmüş. Geriye kalan 30 yumurta da zaman içinde bildiğimiz yumurta renginden karara karara kahverengiye dönüşmüş. Ama dikkatlice bakıldığında onların kocaman yumurtalar olduğu anlaşılır. Bu yumurtalar bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile Afrika'dan getirtilmiş. Siz sormadan ben sorayım ve cevabını vereyim. O deve kuşu yumurtalarının Süleymaniye Camisi'nin kandilleri arasında işi ne? Örümcekler. Evet, örümcekler yüzünden. Deve kuşu yumurtalarının yaydığı bir koku örümcekleri fena halde rahatsız ediyormuş. Gerçek bir dahi olan Mimar Sinan tam 400 yıl önce bunu bildiği için camiye o deve kuşu yumurtalarını astırmış. Böylece hiçbir örümcek gelip cami içine yuva yapamamış. Neticede o muhteşem Süleymaniye'nin örümcek ağlarından temizlenmesi işi Sinan'ın müthiş çözümü ile kökten hallolmuş. Kuş mu, deve mi? Yumurtalarından bahsetmişken sizlere biraz da deve kuşu hakkında bilgi vermek isterim. Meşhur bir fıkra vardır. Deve kuşuna "Bavullarımızı taşı," demişler. "Ben kuşum," demiş. "Öyleyse uç bakalım," demişler. "Saçmalamayın, ben bir deveyim," diye cevap vermiş. Deve kuşları kuştur. Tıpkı öteki kuşlar gibi iki kanatları ve iki ayakları vardır ve yumurtlarlar. Ancak uçamazlar. Çünkü kanatları bedenlerine oranla uçmak için yeterli büyüklükte değildir. Allah deve kuşlarına uçabilecek kanat vermemiş. İyi ki de vermemiş. 120 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre boyunda bir kuşun tepenizde dolaştığını bir düşünsenize. Ya omzunuza konmaya kalkarsa? Deve kuşları uçamazlar ama çok hızlı koşarlar. Bacakları çok güçlüdür. Ayaklarında sadece iki kocaman parmak vardır. Bu parmaklardan bir tanesi diğerinden büyüktür. Ve sadece bu büyük parmaklarının üzerinde koşarlar. Ortalama hızları ise saatte 70 kilometredir. Başına kuma gömmek mi? Başını deve kuşu gibi kuma gömmek deyimini hepiniz duymuşsunuzdur. Güya deve kuşları bir tehlike anında başlarına kuma sokarlarmış da düşmanın gelip onu hap diye yutarmış, tutarmış. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Deve kuşları kendilerini savunmak için o çok güçlü bacaklarını kullanırlar. Ya kaçarlar ya da leoparları bile kendinden geçirecek kadar sert tekmeler atarlar. Saklanmak ya da dinlenmek istediklerinde ise yere uzanırlar. İşte bu sırada uzaktan bakanlar koca gövdelerini görürler ama başları ve boyunlarını göremezler. "Aa, deve kuşu başını kuma sokmuş," derler. Ama deve kuşu onları görür. Hem de hiçbir kuşta bulunmayan 5 santimetre çapındaki o kocaman ve çok keskin gözleriyle görür. Ve tekme atmak için gerekli hazırlığını yapıp yaklaşmalarını bekler. Ona göre. Unutmadan söyleyeyim. Yazımın başında sözünü ettiğim arkadaşım İlk görüşmemizden bir saat kadar sonra tekrar aradı. Şimdi de "İyi ama ben bir deve kuşu yumurtasını nereden bulacağım?" diye soruyordu. "Bilmiyorum," diye cevap verdim. "Sen en iyisi bakkala koş ve adam başı iki taneden 24 tavuk yumurtası al. Nasıl hesap ama?" Şimdi göç vakti. Upuzun günleriyle yaz sanki hiç bitmeyecek gibiydi, değil mi? Ama bakın, leylekler sürü sürü başımızın üstünden geçmeye başladı bile. Kocaman yuvaları bomboş kaldı. Yakışıklı kırlangıçlar o havalı kuyruklarıyla üzerimizden uçup gidiyorlar. Çatı aralıklarına yaptıkları çamurdan evlerinin kapılarını sıkıca kapatarak. Uykularımızın kaçtığı gecelerde çok yukarılardan sürü sürü geçen yaban kazlarının seslerini duyabiliriz. Ne kadar da uzun bir yolları var. Ah, bir bilseniz. Çocukken göçmen leyleklerin arkasından şarkılar söylerdik. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Kocaman kanatlarını açıp üzerimizden süzülüp giderlerken, "Ne olur bizi de götürün," derdik. "Ne olur bizi de götürün gittiğiniz ülkelere. Oradaki çocuklarla tanışalım, sevelim birbirimizi." Evet, göç vakti geldiğinde kuşlar göç ederler. Aslında hayvanların dünyasında göç edenler sadece kuşlar değildir. Filler, zebralar, bazı böcekler, somon balıkları, istakozlar ve daha pek çok hayvan göç eder. Ama kuşların göçleri en ilginç olanıdır. Üzerimizden uçup gittikleri için bütün çocuklara el sallamayı, parantez içinde, kanat desem daha doğru olur, ihmal etmez kuşlar. Göçmen kuşlar. Göçmen kuşları inceleyen bilim adamları en çok şu sorunun cevabını merak ediyorlar. Neden bazı kuşlar göç ederken bazıları etmiyor? Mesela kırlangıçlar gidiyor da serçecikler neden gitmiyor? Aslında bu sorunun cevabı tam olarak bilinmiyor. Tıpkı gece olunca uykumuzun gelmesi gibi, göç zamanı gelince bazı kuşların göçeceği gelir ve yolculuk hazırlıklarına başlarlar. Vücutlarında bir takım değişiklikler olur. Havaların soğumaya başlaması, gündüzlerin kısalıp gecelerin uzaması, güneş ışıklarının yaz günlerine oranla yumuşaması gibi olaylar kuşları etkiler. İştahları açılır ve oburlaşırlar. Kısa sürede vücutlarında yağ birikir. Çünkü uzun sürecek göç yolculuğu sırasında kuşların enerjiye ihtiyaçları vardır. İşte o yağlar yol boyunca eriyerek kuşlara enerji sağlar. Tıpkı uçakların uçuştan önce depolarını yakıtla doldurması gibi, değil mi? Uçmak ne kadar zor iş. Bir yerden bir yere gitmenin en kolay yolu nedir? Eğer uçmak diyorsanız bir kez daha düşünün derim. Çünkü uçmak en zor olanıdır. Biz insanlar binlerce yıldır tekerlekli arabalarla yolculuk edebilmemize rağmen uçarak yolculuk yapmayı adam akıllı son 100 yıldır becerebildik. Çünkü uçmak için pek çok şartı yerine getirmek gerekir. Bakmayın siz kuşların öyle süzüle süzüle uçmalarına. Allah onları uçabilecek şekilde yarattığı için öyle kolayca uçabiliyorlar. Buna rağmen göçmen kuşlar seyahatleri boyunca pek çok zorlukla karşılaşırlar. Ama yine yaratılıştan gelen avantajlarla bu zorluklar onları yollarından alıkoymaz. Mesela kuşların kulakları tıpkı barometre, parantez içinde hava basıncını ölçen alet gibi çalışır. Böylece yerden ne kadar yükseklikte olduklarını hava basıncından anlayabilirler. Eğer bizim kulaklarımız da kuşlar gibi olsaydı, pencereden bakmadan bir apartmanın kaçıncı katında olduğumuzu söyleyebilirdik. Bu kulaklar aynı zamanda hava tahmini yapmaya da yarar. Yani kuşlar hava bozacak mı, yağış mı olacak, fırtına mı çıkacak, önceden hissederler. Pek çok kuş mümkün olduğu kadar yüksekten uçmayı tercih eder. Mesela bazı kas türleri yerden 7 ile 8 bin metre yukarılarda uçabilirler. Bu mesafede oksijen çok azdır. Yani nefes almak insanlar için imkansızdır. Fakat kuşların akciğerleri bizimkilerden farklıdır. Böylece nefessiz kalmazlar. Biz nasıl nefes alırız? Alırız ve veririz. Sonra yine alırız ve veririz. Sonra yine. Yani yeni bir nefes almak için önce ciğerlerimizdeki eski havayı dışarıya vermek zorundayız. Ama kuşların ciğer sistemleri öyle ilginçtir ki kesintisiz nefes alıp nefes verebilirler. Bu sistem sayesinde daha çok havayı içlerine çeker, böylece daha çok oksijen alırlar. O kadar yükseklerde hava eksi 20 dereceye kadar soğur. Suyun 0 derecede donduğunu düşünürsek, kuşların bir anda taş gibi donmaları ve yere düşmeleri gerekmez miydi? Çünkü bu ısı buzdolabımızın derin dondurucusundan bile soğuktur. Siz hiç derin dondurucudan çıkarılan bir tavuğu gördünüz mü? Ama hayır, kuşlar donmazlar. Neden mi? İşte bilim adamları bunu henüz tam olarak bilemiyorlar. Araştırıyorlar ama bulamıyorlar. İçlerinden en akıllı olanları, Allah kuşların vücutlarında öyle mükemmel bir sistem yaratmış ki onun ne olduğunu henüz çözemedik, diyor. 4. ayrımın sonu.